Ayrım 15.
Sayfa 149. Ben, onun ölümünü isteyen ben, başkasını kınıyorum ha diye düşündü. Son zamanlarda ondan uzak duran, ona bağlı olmakla birlikte yabancı bir evde gibi oturan Bayan Bourier'in durumu açıkça Prenses Maria'nın gözünün önüne geldi. Ona acıdı, yumuşak ve soran bakışlarla ona baktı, elini uzattı. Bayan Bourier hemen ağlamaya, onun elini öpmeye, uğradığı ve acısına kendisinin ortak olduğu felaketten söz etmeye başladı. Üzüntüsünün biricik avuntusunun bu üzüntüyü prensesin kendisiyle paylaşmaya izin vermesi olduğunu söyledi. Büyük üzüntüsünün karşısında bütün eski anlaşmazlıkların silinip gitmesi gerektiğini, kendisini her şey önünde temiz duyumsadığını, sevgisini, duyduğu minnettarlığı onun gördüğünü söyledi. Prenses onu sözlerini anlamadan ama ara sıra ona bakarak sesinin uyumuna kapılarak dinliyordu. Bayan Bourier bir süre sustuktan sonra, ''Sizin durumunuz iki kat korkunç sevgili prenses'' dedi. ''Anlıyorum ki siz kendinizi düşünemediniz ve düşünemiyorsunuz. Ama size karşı olan sevgim sizin için bunu yapmaya beni zorluyor. Alpatiç size geldi mi? Sizinle yola çıkmak için konuştu mu?'' diye sordu. Prenses Maria yanıt vermedi, kimin nereye gitmesi gerektiğini anlamıyordu. ''Şimdi bir şey yapılabilir mi, bir şey düşünülebilir mi? Hepsi bir değil mi?'' diye düşünüyor, yanıt vermiyordu. Bayan Bourier, ''Biliyor musunuz dostum Marie?'' dedi. ''Tehlikede olduğumuzu, Fransızlarca sarıldığımızı biliyor musunuz? Gitmek tehlikeli şimdi. Gidersek herhalde yolda tutsak düşeriz. Belki de Tanrı bilir ya.'' Prenses Maria dostuna bakıyor, ne dediğini anlamıyordu. ''Ah, benim için şimdi her şeyin bir olduğunu bilen olsa.'' dedi. ''Elbette ondan hiçbir biçimde uzaklaşmak istemezdim. Alpatiç gitmek için bana bir şeyler söyledi. Onunla konuşun, ben hiçbir şey yapamam ve istemem.'' ''Bayan Bourier, onunla konuştum. Yarın gidebileceğimizi umuyor. Ama ben şimdi burada kalmamızın daha iyi olacağını sanıyorum.'' dedi. ''Çünkü kabul ediniz ki dostum Marie, askerlerin yolda baş kaldıran köylülerin eline düşmek çok korkunç bir şey olur.'' Bayan Bourier çantasından halkın evlerini terk etmesine, Fransız makamlarınca korunacaklarına ilişkin Fransız generali Ramon'un bir duyurusunu çıkardı. Duyuru sıradan bir Rus kağıdına yazılmıştı, prensese verdi. ''Bence en iyisi bu generale başvurmak,'' dedi. ''İnanıyorum ki size gereken saygı gösterilecektir.'' Prenses Maria kağıdı okudu, yüzü hıçkırıkla kasıldı. ''Kimden aldınız bunu?'' diye sordu. Bayan Bourier kızararak, ''Olası ki adımdan Fransız olduğumu anladılar da,'' dedi. Prenses Maria elinde kağıtla pencereden çekildi, sararmış bir yüzle odadan çıktı, Prens Andrei'nin büyük çalışma odasına gitti. ''Dunyasha, Alpatiç'i, Dronuşka'yı birini bana çağırın,'' dedi. ''Amelia Karlovna'ya da söyleyin yanıma gelmesin,'' diye Bayan Bourier'in sesini duyarak ekledi. ''Çabuk gitmek gerek, olabildiğince çabuk.'' Fransızların eline düşme düşüncesi onu dehşete düşürmüştü. ''Ya eğer Prens Andrei Fransızların eline düştüğümü öğrenirse, kendisinin yani Prens Nikolay Andreiç Bolkonski'nin kızının Bay General Ramon'un korumasına sığındığını, onun iyiliğinden yararlandığını duyarsa?'' Bu düşünce onu dehşete düşürdü, titretti, kızarttı. O ana değin hiç bilmediği bir şeyi, hiddet nöbeti ve gurur duymaya zorladı. Durumda zor, özellikle insanı küçük düşürücü, ne varsa açıkça gözünün önüne geldi. Onlar, Fransızlar bu eve yerleşecekler. Bay General Rameau, Prens Andrei'nin çalışma odasına yerleşecek. Eğlence olsun diye onun mektuplarını, kağıtlarını karıştıracak, okuyacak. Bayan Bourier, Boguçarova'nın sahibi gibi onu ağırlayacak. Bana lütfedip bir oda verecekler. Askerler haçlarını, nişanlarını sökmek için babasının daha yeni olan mezarını bozacaklar. Ruslara karşı kazandıkları utkuları bana anlatacaklar, yapmacıktan acıma katılacaklar diye Prenses Maria kendi düşünceleriyle kendini zorunlu duyumsayarak içinden böyle diyordu. Nerede kalırsa kalsın, başına ne gelirse gelsin onun için hepsi birdi. Ama bununla birlikte o, kendisini rahmetli babası ve Prens Andrei'nin temsilcisi duyumsuyordu. Elinde olmayarak onların düşünceleriyle düşünüyor, onların duygularıyla doluyordu. Prens Andrei'nin çalışma odasına gitti, onun düşüncelerine nüfuz etmeye çalışarak durumunu kapsamlıca düşündü. Babasının ölümüyle yok olmuş saydığı yaşam istekleri birdenbire yeni ve henüz bilinmeyen bir güçle Prenses Maria'nın karşısına çıktı, onu kavradı. Bir Alpatiç'i, bir Mihail Ivanoviç'i, bir Tihon'u ve Dron'u isteyerek heyecanlı ve kızarmış bir durumda odada dolaşıyordu. Dunyaşa, Dadı ve bütün hizmetçi kızlar, Bayan Burye'nin anlattıklarının ne dereceye değin doğru olduğu üzerine bir şey söylemiyorlardı. Alpatiç, malikanede yoktu, eyalet merkezine gitmişti. Çağrılan ve uykulu gözlerle Prenses Maria'nın karşısına çıkan kalfa Mihail Ivanoviç de bir şey söylemedi. 15 yıldan beri kendi düşüncelerini söylemeden yaşlı prense yanıt vermeye alışkın olduğu o uysal gülümsemeyle Prenses Maria'nın sorularına öyle yanıtlar verdi ki bunlardan belirli bir şey çıkarmak olanaklı değildi. Çağrılan yaşlı oda hizmetçisi Tihon, onulmaz bir acının izlerini taşıyan zayıflamış, bitkin bir yüzle Prenses Maria'nın bütün sorularına baş üstüne diye yanıt verdi. Ona bakarken ağlamamak için kendini zor tuttu. Sonunda odaya muhtar Dron girdi. Prensesi yerlere eğilip selamlayarak eşiğin önünde durdu. Prenses Maria odada birkaç adım yürüdü ve onun karşısına dikildi. Karşısında her yıl Vyazma'ya, Panayır'a gidişinde her sefer kendi özel bademli çöreklerini gülümseyerek ona veren o sadık dostunu görerek ''Dronuşka'' dedi. ''Dronuşka, felaketimizden sonra şimdi'' diye başladı ama devam etmeye kendinde güç bulamayarak sustu. Dron içini çekerek ''Hepimiz Tanrı'nın koruması altındayız'' dedi, bir süre sustular. ''Dronuşka, Alpatiç bir yere gitmiş, başvuracağım kimse yok, gidemeyeceğimi söylüyorlar, doğru mu?'' Dron, ''Niçin gidemeyecekmişsin, ekselans, gidilebilir'' dedi. ''Bana düşman tehlikesi var'' dediler, ''kuzum, bir şey yapamıyorum, bir şey anlamıyorum, benimle gelecek kimse yok, gece ya da yarın sabah erkenden kesinlikle gitmek istiyorum.'' Dron susuyordu, kaşlarının altından Prenses Maria'ya baktı. ''At yok'' dedi. Yakov Alpatiç'e de söyledim. ''Niçin yok?'' diye prenses sordu. ''Tanrı'nın cezası bu bize'' dedi Dron. ''Olan atların bir kısmını askere aldılar, bir kısmı öldü. Bu yıl böyle bir yıl, kendimiz açlıktan ölmeyelim diye hayvanları beslemekten vazgeçtik. 3 gündür aç oturanlar var, bir şey kalmadı. Her şey büsbütün harap edildi.'' Prenses Maria onun sözlerini dikkatle dinliyordu. ''Köylüler perişan oldu, öyle mi? Tahılları yok mu?'' diye sordu. ''Açlıktan ölüyorlar'' dedi. ''Araba derdinde değiller.'' ''Peki niçin söylemedin Dronuşka? Yardım edilemez mi? Ben elimden gelen her şeyi yapacağım.'' Şimdi ruhunu böyle bir üzüntünün doldurduğu bir zamanda, insanların zengin ve yoksul olabileceklerini ve zenginlerin yoksullara yardım etmeyeceklerini düşünmek Prenses Maria'ya tuhaf geliyordu. Efendilerin elinde tahıl bulunduğunu ve köylülere dağıttıklarını belli belirsiz bilir ve duyardı. Ne kardeşinin ne de babasının köylülerin yardımına koşmaktan onu alakoymayacaklarını da bilirdi. O yalnız köylülere dağıtılmasına buyruk vermek istediği buğdayın üleşimi işinde bir yanlışlık yapmaktan korkuyordu. Vicdan azabı duymadan üzüntüsünü ona unutturacak bir kaygı bahanesi bulduğuna memnundu. Köylülerin ihtiyaçlarına ve Boguçarova'da kendilerinin nesi bulunduğuna ilişkin Dronuşka'dan ayrıntı sormaya başladı. ''Bizde malikanede kardeşimin buğdayı var değil mi?'' diye sordu. Dron gururla ''Malikanenin buğdayı hiç dokunulmamış bir halde duruyor'' dedi. ''Prensimiz satılmasına izin vermedi.'' Prenses Maria ''Ver köylülere, ne gerekliyse hepsini ver. Kardeşim adına size izin veriyorum'' dedi. Dron bir şey söylemedi, derin bir soluk aldı. ''Eğer yeterse onlara bu buğdayı dağıt, hepsini dağıt. Kardeşim adına buyuruyorum. Onlara söyle, bizim demek onların demektir. Onlardan hiçbir şey esirgemiyoruz, böyle söyle onlara.'' Prenses konuşurken Dron dikkatle ona bakıyordu. ''Görevden bağışla beni anacığım, Tanrı aşkına. Buyur da anahtarları alsınlar benden'' dedi. ''23 yıl hizmet ettim. Kötü bir şey yapmadım, görevden bağışla Tanrı aşkına. Prenses Maria onun kendisinden ne istediğini, niçin görevden bağışlanmak istediğini anlayamamıştı. Ona bağlılığından hiçbir zaman kuşku duymadığı, onun için köylüler için her şeyi yapmaya hazır olduğu yanıtını verdi. 11. Bir saat sonra Dunyaşa, prensesin yanına giderek Drone'un geldiğini ve bütün köylülerin buyruğu üzerine ambarın önünde toplandıklarını, kendisiyle konuşmak istediklerini bildirdi. Prenses Maria, ama ben onları hiç de çağırmadım dedi. Ben yalnız Dronuşka'ya onlara buğday dağıtmasını söyledim. Dunyaşa, aman Tanrı aşkına prensescim, buyurun da onları kovsunlar, oraya gitmeyin. Bütün bunlar yalnız bir hile dedi. Yakov Alpatiç gelince gideriz, sakın çıkmayınız. Ne hilesi diye prenses sordu. Sormayın, biliyorum ben, beni dinleyiniz, Tanrı aşkına. İşte dadıya da sorunuz. Buyruğunuzun tersine olarak gitmek istemedikleri söyleniyor. Prenses Maria, sen ne dediğini bilmiyorsun. Ben hiçbir zaman gitmeleri için buyruk vermedim ki dedi. Dronuşka'yı çağır. İçeri giren Dron, Dunyaşa'nın sözlerini doğruladı. Köylüler prensesin buyruğuyla gelmişlerdi. Prenses, ama ben onları hiçbir zaman çağırmadım dedi. Sen herhalde buyruklarımı onlara yanlış bildirdin. Ben yalnız onlara buğday vermeni söyledim. Dron yanıt vermeyerek içini çekti. Buyurursanız giderler dedi. Hayır hayır, onları göreceğim. Dunyaşa ile dadının yalvarmalarına karşın Prenses Maria perona çıktı. Dronuşka, Dunyaşa, dadı ve Mihail Ivanoviç onu izliyorlardı. Prenses Maria içinden, olası ki ben onlara yerlerinde kalsınlar diye buğday öneriyorum, kendim onları Fransızların eline bırakıp gideceğim diye düşünüyorlar diye iç geçirdi. Moskova yakınındaki malikanede aylık tahıl ve konut vaat edeceğim. İnanıyorum ki Andrei benim yerimde olsa daha çok şey yapardı. Prenses Maria karanlıkta ambarın önündeki çimenlikte toplanan kalabalığa yaklaşırken böyle düşünüyordu. Kalabalık sıkışarak dalgalandı, şapkalar hızlı hızlı çıkarıldı. Prenses Maria gözlerini indirip ayaklarını eteklerine dolaştırarak onlara yaklaştı. Odey'in çeşitli, yaşlı ve genç göz ona dikilmişti. Karşısında Odey'in çeşitli yüz vardı ki bir tek bile yüz görmüyor, hepsiyle birden konuşmak gereğini duyumsayarak ne yapacağını bilmiyordu. Ama gene babasının ve kardeşinin temsilcisi olduğunu düşünmesi ona güç kattı, gözü peklilikle söylevine başladı. Geldiğinize çok sevindim diye gözlerini kaldırmaksızın, yüreğinin nasıl hızla ve şiddetle çarptığını duyarak söze başladı. Dronuşka bana savaşın sizi perişan ettiğini söyledi. Bu bizim ortak felaketimizdir. Size yardım etmek için hiçbir şey esirgemeyeceğim. Kendim de gideceğim çünkü burada kalmak tehlikeli. Düşman yakındadır. Çünkü size her şeyi vereceğim dostlarım. Her şeyi, yoksulluk çekmemek için bütün buğdayımızı alın. Buğdayı burada kalın diye veriyorum demişlerse size bu doğru değil. Ben tersine olarak bütün mallarınızla Moskova yakınındaki malikanemize gitmenizi istiyorum. Orada size söz veriyorum ve üzerime alıyorum ki yoksulluk çekmeyeceksiniz. Size evde buğday da verilecek. Prenses durdu, kalabalıktan yalnız derin soluklar duyuluyordu. Bunu kendiliğimden yapmıyorum diye prenses devam etti. Bunu size iyi bir efendi olan rahmetli babam, kardeşim adına yapıyorum. Gene durdu, sessizliği kimse bozmadı. Felaketimiz ortaktır, her şeyi yarı yarıya bölüşeceğiz. Benim neyim varsa sizindir diyerek karşısındakilere baktı. Bütün gözler anlamını anlayamadığı, tek bir sözünü çözemediği ona bakıyorlardı. Bu bir merak, bağlılık, minnettarlık ya da korku ve güvensizlik anlatımı mıydı anlaşılmıyordu. Ama bütün yüzlerdeki ifadeler aynıydı. Arkadan bir ses, lütuflarınıza teşekkür ederiz ama efendilerin buğdayını almak işimize gelmez. Peki niçin diye prenses sordu. Kimse yanıt vermedi. Prenses Maria kalabalığa baktı. Karşılaştığı bütün gözlerin şimdi hemen yere indiğini ayrımsadı. Peki niçin istemiyorsunuz diye gene sordu. Kimse yanıt vermedi. Bu susuş Prenses Maria'nın ağrına gitti. Birisiyle göz göze gelmeye çalışıyordu. Karşısında değneğine dayanmış duran bir yaşlıya, "Niçin konuşmuyorsunuz?" diye sordu. "Daha başka bir şeyler gerek diye düşünüyorsan söyle, her şeyi yaparım," diye onun bakışlarını yakalayarak ekledi. Ama yaşlı buna kızmış gibi başını büsbütün yere eğerek mırıldandı. "Niçin evet diyeceğiz? Buğdayın gereği yok bize." "Niçin hepimiz bırakıp gidelim? İstemiyoruz. Rızamız yok. Sana acıyoruz. Rızamız yok. Kendin yalnız git," diye kalabalığın her yerinden sesler yükseldi. Yüzlerde gene tek bir ifade belirdi. Şimdi bu artık kesinlikle bir merak ve minnettarlık ifadesi değil, öfkeli bir kararlılık ifadesiydi. Prenses Maria hüzünlü bir gülümsemeyle, "Anlamadınız herhalde," dedi. "Niçin gitmek istemiyorsunuz? Sizi yerleştirmeye, beslemeye söz veriyorum. Oysa burada düşman sizi perişan eder." Ama kalabalık sesini gürültüye boğdu. "Rızamız yok, varsın perişan etsin. Buğdayını alamayacağız, rızamız yok." Prenses Maria gene kalabalıktan biriyle göz göze gelmeye çalıştı ama hiç kimse ona bakmıyordu. Gözler besbelli ki ondan kaçınıyorlardı. Tuhafına gitti, kendini güç bir durumda duyumsuyordu. Kalabalığın içinden, "Bak hele, yaman söylüyormuş, arkasından kaleye gideceğiz. Evlerimiz harap olsun, boyunduruk peşine git. Bak sen, bize buğday verecekmiş," diye sesler duyuldu. Prenses Maria başını yere indirerek halkadan çıktı, eve girdi. Ertesi gün için atların hazır olması yolundaki buyruğunu Drona yineleyerek odasına çekildi, düşünceleriyle baş başa kaldı. 12. Prenses Maria o gece uzun süre odasının açık penceresi önünde oturup köylülerin köyden gelen seslerini dinledi ama onları düşünmüyordu. Bir tek şey, durum kaygılarını ortaya çıkardığı bir aradan sonra şimdi kendisi için artık bir geçmiş olan yasını düşünüyordu. Şimdi artık anımsayabilir, ağlayabilir, dua edebilirdi. Güneşin batmasından sonra rüzgar dinmişti, gece sessiz ve serindi. Saat 12'de sesler kesilmeye başladı, horozlar ötüyordu. Ihlamurların arkasından bir bütün ay çıkmaya başladı. Taze, beyaz bir çiğ sisi yükseliyor, köyün ve evlerin üzerinde bir sessizlik egemen oluyordu. Yakın geçmişin tabloları, babasının hastalığı ve son dakikaları birbiri ardından gözünün önüne geldi. Şimdi o, acılı bir sevinçle bu tablolar üzerinde duruyor, yalnız onun gecenin bu ıssız ve gizemli saatinde sanrısında bile görmeye dayanamadığı, bunu duyumsuyordu, son ölüm sahnesini dehşetle kendinden uzaklaştırıyordu. Bu tablolar öyle açık bir biçimde, öyle ince ayrıntılarıyla gözlerinin önüne geliyordu ki, onları bazen gerçek, bazen geçmiş, bazen gelecek sanıyordu. Ona inme indiği, Lisigori'de bahçede koltuklarına girip onu sürükledikleri, güçsüz diliyle bir şeyler mırıldandığı, ağarmış kaşlarını oynattığı, kaygılı ve ürkek gözlerle kendisine baktığı anlar kimi vakit açıkça gözlerinin önüne geliyordu. "Öldüğü gün bana söylediklerini daha o zaman söylemek istiyordu," diye düşündü. "Bana söylediklerini her zaman aklından geçirirdi. İşte o, Lisigori'de son bunalımdan bir gün önce felaketi önceden sezerek babasının isteğine karşın yanında kaldığı geceyi bütün ayrıntılarıyla anımsıyordu. Uyuyamadı, ayaklarının ucuna basarak aşağıya indi. Babasının o geceyi geçirdiği çiçekliğin kapısına yaklaşarak onun sesine kulak verdi. Bitkin, yorgun bir sesle Tiona bir şeyler söylüyordu. Belli ki konuşmak istiyordu. "Beni niçin çağırmadı? Niçin orada Tiona'nın yerine benim bulunmama izin vermedi?" diye Prenses Maria şimdi o zamanki gibi düşünüyordu. Bundan böyle o artık içindekileri hiçbir zaman kimseye söylemeyecek. Bütün söylemek istediklerini söyleyebileceği bu an benim için de, onun için de artık bir daha geri gelmeyecek. Oysa ben Tihon değilim, onu anlardım. Niçin o zaman odaya girmedim diye düşünüyordu. Öldüğü gün söylediklerini belki de bana o zaman söyleyecekti. Daha o zaman Tihon'la konuşurken iki kez beni sordu, beni görmek istiyordu. Oysa ben orada kapının arkasında duruyordum. Kendisini anlamayan Tion'la konuşmak onun için üzücü ve zor bir işti. Onunla Liza'dan yaşıyormuş gibi nasıl söz ettiğini anımsıyorum. Öldüğünü unutmuştu. Tion ona artık yaşamadığını anımsatınca aptal diye bağırmıştı, kötü olmuştu. nasıl inleyerek karyolaya yattığını ve yüksek sesle Tanrım diye bağırdığını kapının arkasından duydum. Niçin o zaman içeri girmedim? Ne yapardı bana? Ne yitirirdim? Belki o zaman yatışırdı da bu sözü bana söylerdi. Prenses Maria babasının öldüğü gün kendisine söylediği okşayıcı sözü yüksek sesle yineledi. Canımın içi diye. Ruhu yatıştıran gözyaşlarıyla ağlamaya başladı. Şimdi karşısında onun yüzünü görüyordu. Kendini bildi bileli tanıdığı ve her zaman gördüğü yüzü değil, son gün onun ne söylediğini işitmek için ağzına doğru eğilerek ilk kez olarak bütün buruşukları ve ayrıntılarıyla yakından gördüğü o ürkek ve zayıf yüzü görüyordu. Canımın içi diye prenses yineledi. Aklına birdenbire bu sözü söylediği zaman ne düşünüyordu, şimdi ne düşünüyor diye bir soru geldi. Buna yanıt olarak karşısında onu tabuttaki beyaz mendille bağlı yüz ifadesiyle gördü. Ona temas ettiği, bunun o deyin gizemli ve itici bir şey olduğuna kanı getirdiği zaman kendisini kavramış olan dehşet onu şimdi gene kavradı. Başka bir şey düşünmek, dua etmek istiyordu ama bir şey yapamıyordu. Büyümüş kocaman gözlerle ay ışığına ve gölgelere bakıyor, her saniye onun ölü yüzünü görecek diye bekliyordu. Evin üzerine ve içine çöken sessizliğin elini kolunu bağladığını duyumsuyordu. Dunyaşa diye fısıldadı. Dunyaşa diye yabanıl bir sesle bağırdı ve sessizliğin içinden fırlayıp hizmetçi odasına, karşıdan ona doğru koşup gelen dadıya ve hizmetçilere doğru koştu.